Öykü Bey merhaba, hoş
merhaba,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Ankara'dan geldiniz. Gerçi İstanbul'daydınız ama bir hafta gidip geldiniz. Nasıldı Ankara?
Ankara hava güzeldi yani özledim. Ankara öyle oluyor zaten. Gündüzleri sıcak, geceleri soğuk şeklinde.
Tam bir kısa.
İstanbul'dan farklı. Toplantı da iyiydi benim açımdan, verimli geçti. Bayağı havayı aldık yani Merkez Bankası'ndaki havayı aldık. O gün de aktardık ama bugün de ekleyeceğimiz şeyler olur yani.
Evet, bugün ne konuşacağız? Dediğiniz gibi yine geçen haftadan kalan enflasyon raporundaki yansımaları konuşacağız. Mesajları konuşacağız. Daha konuşmadık, geçen hafta konuşmadıklarımızdan bahsedeceğiz. Ama öncesinde bazı veri açıklandı. Sanayi üretimi, perakende satış ve konut. Bu üç veriden hareketle ekonomideki genel gidişatı size soracağım. Bir de dediğimiz gibi enflasyon raporundan yansımaları konuşacağız. İstiyorsanız başlayalım.
Tabii ki.
Şimdi önce tek tek gidelim, sonra genel mesajın ne olduğuna gidelim istiyorsanız. Şimdi konut sektörü uzunca bir zamanda, yani kredi, işte Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde konut sektörü sürekli ivme kaybediyordu. Önceki dönemlerde çok yüksek bir hem satış hem de fiyat artışları vardı. Ama konut sektörünün toparlandığına dair sinyaller zaten son birkaç aydır geliyordu ama son veri oldukça çarpıcı. 22 ayın zirvesine çıktı ve tarihin en yüksek Ekim satışına ulaştı. 165 bin. Yabancıya satış da düştü. Bu da önemli bir şey, takip ettiğimiz veri. Genel olarak konut piyasasındaki toparlanmayı veya satışların yükselmesini neye bağlıyorsunuz ve neden yükseldi?
Konut analizi yaparken hakikaten birçok faktör devreye giriyor. Biraz karmaşıklaştırıyor. Verilerle ilgili de bazen tartışmalar oluyor. Acaba bu verilerde işte ne bileyim deprem bölgesinde yapılan evler var mı falan gibi sorular oluyor. Ya da tapu devirleri daha geç olduğundan daha önceki ayların bir gelişmesi midir falan gibi bir sürü soru işareti oluyor. Veri bir tartışılıyor yani. Onları hariç tutarsam geçmişte yabancı satışları bayağı sürüklüyordu. Onun giderek daha kötüye gittiğini görüyoruz. Yani bu devam ediyor. Buna karşılık yurt içi satışların etkisi artıyor. Şimdi ekonomilerin yavaşladığı, işte faizlerin yüksek olduğu dönemler çok da beklenecek bir şey, tekrar toparlanmasını bu kadar erken beklemek çok doğru değil. Yani beklediğimiz bir şey değil açıkçası. Yani sürpriz biraz. Geçmişte konut satışlarını konut kredileri sürüklüyordu. Yani ipotekli krediler sürüklüyordu. Çok kolay çünkü banka açısından. Karşılığı sağlam, teminatı sağlam bir ürün. Faiz de uygunsa bol bol verebilirsiniz. Yani vadeyi de uzun yapabilirsiniz. Uzun vadeli finansman buluyorsanız. İpotekli satışların ağırlığı yüksekti. Çünkü kredi imkanları da boldu. Geçmişte ortalama %20'ler civarında satışlar, ipotek satışlar oluşuyordu. Hatta 2020 yılında kredilerin bol bol basıldığı dönemde ipotek satış oranı %50'nin üzerine bile 60'tı. Merkez Bankası'nın özellikle kredi sınırları getirmesi, faizlerin yüksekliği, yükselmesi sonrasında geçen yıl sonunda %4,5'a kadar geriledi İpotekli satışların payı. Ama ondan sonra bir toparlanma gözlüyoruz. Nasıl oluyor? Toparlanma şöyle, kredilerde aslında hala çok belirgin değil. Son aylarda biraz artmış gibi gözüküyor. Şundan kaynaklanıyor olabilir. Bankalar biraz bu dezenflasyon sürecinde hani faizlerin düşeceğini öngörüyorlarsa uzun vadeli faizlerin zaman içinde. O zaman mevcut faizlerden biraz kitlenmek istiyorlardır. Uzun vadeli plasman yapmak istiyorlardır. Onun etkisi vardır ama hala yani ana sürükleyici ipotek satışlar kesinlikle değil. Katkısı artıyor ama sürükleyici bu değil. O zaman sürükleyici ne diye baktığımızda insanların algısı diyelim. Zamanı uygun buluyorlar. Niye uygun buluyor olabilirler? Bir, konut fiyat artışları çok hızlanmıştı ama uzun süredir yavaşlıyor. Hatta enflasyonun altında yani.
Bitti şekilde
hatta. Tabii gelecek hafta açıklanacak Ekim ayının rakamlarını göreceğiz ama Eylül itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 30 civarlarında. Bu da belki her ne kadar dolar bazında pahalı olsa da fiyatlar böyle dolar bazında baktığımızda geçmiş yıllara göre halen pahalı olsa da belki bu anlamda son dönemde servet etkisinden bahsettik başka alanlarda ki tüketimle ilgili belki yine konuşuruz. Belki buralarda da işte faizlerden veya son dönemde altının yükselişi, KKM'deki dönem dönem yüksek getiriler bunların hepsi belli bir servet birikimi yol açıp zamanlama açısından uygun gelmiş olabilir insanlara. Bu bir faktör. Ama bence olumsuz bir faktör. Yani şu en kötüsü yani bence insanların enflasyon algısı bozuk. Yani onu gösteriyor aslında daha çok. Yani çünkü normal şartlarda hani bana sorsanız şey olarak yani madem dezenflasyona inanıyorsanız ve ekonominin yavaşlayacağına en azından 2025 yılında şu anda almazsınız yani. Daha iyi fırsat şey ama öyle olmuyor. Şu andan bir şey var. Demek ki insanlar çok da enflasyonun belirgin düşeceğine inanmıyorlar. Yani esas onu düşündürüyor. O da çok olumlu gelişme değil.
Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz 2 haftadır piyasalar çok hareketli. Yatırım yapmayı veya yatırımını arttırmayı düşünenlerden çok fazla soru geliyor. Midas Podcast daha önce ilk bölümünü tanıttığım Yatırımda Sık Yapılan Hatalar Podcast'inin şimdi 2. bölümünü yayınladı. Özellikle böyle çalkantılı dönemlerde küçük yatırımcı için yol gösterici bir yayın. Linki aşağıya bırakıyorum. Peki bir de şu var. Faiz indirimine konuşulmaya başlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçen hafta açıklaması var. Tabii bu veride bunların etkisi yok, bu Ekim ayı verisi. Ama tabii insanlar biraz bunu örtüştürüyorlar. Şöyle bir fikir de var. Faiz indirime yaklaştığını gördü insanlar. Biliyor yani. O zaman onun iletişim yapılıyor. Faiz inince de konut fiyatları artacak. Bir de ne olursa olsun işte 2028'de olacaksa da, daha erken olacaksa da bir seçim, yani gitgide yaklaşıyoruz her gün. Onun, herkes işte seçim zamanında kredi musluklarını açılacağını ve konut sektörü, konut fiyatlarının yeniden artacağını. Esasında dediğiniz gibi 2020-2023 arasında yaşadığımızın bir benzerini yaşayacağımızı insanlar düşünüyor. Ve önceden pozisyonu almak için dediğiniz gibi real konut fiyatları düşmüşken de biraz ben buradan arayayım.
Aynen öyle.
Diyor. Evet. Bu hem enflasyonla mücadele için tabii negatif bir şey. Aynen. Hem de bu gerçekleşim, yani aynı hikaye olduğu gibi biz bu dönemde yaşayacak mıyız?
Dolar bazında da ucuz olsa o zaman mantıklı derim ama bana da mantıklı gelmiyor açıkçası. Dolar bazında pahalı çünkü. Burada TL olarak belki doğru bir hareket olabilir TL yatırım anlamında. Ama dolar bazında baktığımızda yüksek dolar fiyatlarından kilitlenmiş olur alanlar. Beklentiler başka şeyleri tetikliyor. Yani kendi kendini doğrulayan bir kehanet olur yani. Bu hep bu eğilim devam ederse. Aynı şeyi şeyde de sorguluyoruz ya, tüketici güven niye yükseliyor? Evet. Bakıyoruz tüketim eğilimi. Allah Allah, tüketim niye, nasıl artıyor? Hani madem bu kadar hani gelir dağılım bozuk, işte gelirler düşük falan diyoruz. Nasıl oluyor falan hani. Orada da aynı şey var. Ben çok ertelemeyeyim, bugünden alayım, daha kötü olacak falan gibi bir şey var yani. Aynı şey yani.
Evet ya, o evet. Esasında tüm vergilerde dediğimiz anlamlandıramadığımız evet. Şey var. Mesela ekonomisi küçülmüyor yani, yavaşlaması düşük kalıyor.
Aynen, şimdi zaten oraya geçeceğiz.
Evet. Herhalde. Bir de şunu sorayım. Evet. Şimdi kira artışı da çok yüksek. Zaten Merkez Bankası da bunu her seferinde vurguluyor. Kira artışları işte hizmet enflasyonu kısmını bozuyor diye biz de görüyoruz. Çok hızlı bir kira artışı var. Evet. Tabii kiranın çok hızlı artması da ev alma işini biraz hızlandırıyordu. Hem yatırım için hem aynen. De ya ben bu kirayı ödeyeceğime en azından ev alırım diye insanlar için.
Hem öyle hem de daha bir dönemki kısıtlar sonrası kiralar daha iyi bir noktaya geldi. Yatırım yapanlar da hani buradan kiraya veririz. Ya gerçi o işler çok zor tabii, kiracı işleri malum yani, ev sahibi kiracı.
Peki buradan istiyorsanız ekonomi yavaşlamasına girelim. Perakende satışlara başlayalım. Perakende satışlar yükseldi.
Sanayi üretimi de vardı bu hafta.
Sanayi üretimi de vardı. İkisini evet. Birlikte yapalım o zaman. Tamam. Sanayi üretiminde bir düşüş var ama Atkara Emre'ndeki mesajları da soracağım. Bu iki veriyi birlikte değerlendirdiğinizde ekonomik faaliyetlerin hızının nasıl değiştiğini görüyorsunuz?
Şimdi bir kere sanayi üretimini genelde insanlar baktığı zaman yıllığa bakıyor ve daralmış diyor. Onu demek ki oradan ekonomi yavaşlıyor diyor. Hayır, değil. Çünkü yıllığa bakmak bu dönemde doğru değil. Yıllık olarak eksi gitmeye devam edecek ama aylık mevsim ve takviye etkisine arılmış endekse bakarsak Eylül'de yükseldi. Uzun süredir daralıyordu. Artı Ekim için sinyallere baktığımızda sanayi açısından Türkiye imalat PMI'nin yükseldiğini gördük. Reel kesim güven endeksinin yükseldiğini gördük. İhracatın Ekim'de biraz daha artışının hızlandığını gördük. Bu üç şey bize Ekim'de de bir aylık artış olacağını söylüyor. Ne demek bu? Sanayi üretimi bile o yavaşlamasının sonuna gelmiş, toparlanıyor yani. O bile hani hep diyorduk ya, İmalat biraz kötü gidiyor ama bu dış taleple ilgili diğer taraflar o kadar yavaşlamıyor. Şimdi bu da toparlanıyor. Diğer taraflar, perakende satışları dediniz. Aylık yine güçlü bir artış var. Reel ve üçüncü çeyrek olarak baktığımızda da önceki çeyreğe göre yine %3 civarı bir artış var. Ki ikinci çeyrekte daralmıştı. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daralmıştı. Hani demiştik ki o zaman da talep acaba yavaşlıyor mu, dengeleniyor mu? Hayır, 3. çeyrekte öyle bir şey yok dedi bize veri. Peki son çeyrek ne oluyor? Ekim verisine baktığımızda nereden bakacağız? Daha perakende satışları görmemize vakit var. Ama kredi kartları bize öncü olarak söylüyor. Ona baktığımızda çok hafif bir yavaşlama var. Yani belki aylık bazda hafif geri çekilme olabilir. Ama hani böyle büyük bir dengelenmeye, yavaşlamaya bu veriler hiçbiri işaret etmiyor. Zaten bütün sektörel güven endekslerini gördük Ekim için. Hepsi yükseldi. İnşaat hariç, inşaatta ufak bir şey vardı ama bana göre Merkez Bankası hep iddia ediyor hani aktivite yavaşlıyor, işte dezenflasyonist olarak katkıda bulunuyor falan. Yani biz öyle bir şey görmüyoruz halen.
Evet. Peki şimdi burada şunu mu söyleyelim? Yaşasın işte ekonomi faaliyetler yavaşlamadan enflasyonu düşürmeye başaracağız mı diyelim? Yoksa
yok.
Tersine.
diyemeyiz. Çünkü o mücadele öyle kolay değil. Fed'in bile nasıl zorlandığını görüyoruz. Bu bize hani çok erkenden çok sınırlı kaldığını ve enflasyon açısından risklerin yine yukarı yönü, hani bu yükselecek anlamına gelmiyor. Evet, düşüş devam edecek yıllık olarak en azından belli şeye kadar, ama o yavaşlama daha önce öngördüğümüzden daha sınırlı olacak. Onu söylüyor bize bence.
Peki Haluk Bey, şimdi ekonomik faaliyet yavaşlamıyor. Bunun tabii birçok sebebi olabilir. Yani işte insanın enflasyon beklentileri de olabilir.
Ya da yavaşlamıyor demeyelim de yavaşlıyor ama
düşük yavaş.
Dezenflasyonla uyumlu olarak uyumlu olması gerektiği kadar yavaşlıyor.
O Merkez Bankası'nın meşhur çıktığı şeyde bir kadar yavaşlamıyor. Yok. Şimdi burada işte kamuun tasarruf yapmamasına sebep olarak gösterenler var.
Tabii.
Servet etkisini gösterenler var. İşte insanların enflasyon beklentisi, algısının bozulmuş olmasını
hepsi
gösterenler
doğru.
Var. Evet. Siz hangisini ilk sıraya koyarsınız? Yani çünkü siz de birçok ekonomist de özellikle 4. çeyrekte ve 2025'in ilk yarısında ekonomi ciddi şekilde yavaşlamasını bekliyorduk. Ama olmadı. Bu da bu bozan neydi denkleme sizce en birinci sırada?
Para politikası sıkılığını 50 faiz yüksek diyoruz ama sonuçta dengeleri oluşturmuyorsa istenen doğrultuda demek ki yeterli kalmıyor. O zaman da dönüp beklentilerin bozuk olmasına, yani en büyük ağırlığı oraya vermek lazım o zaman. Yani belki de 50'nin getirdiği bir kredi faizi var değil mi? Tüketici için işte atıyorum 60'larda bir faiz getiriyor. İşte ticari için öyle diyelim. Yani kullandığınızda krediyi. Ama sizin beklentiniz zaten oralardaysa, enflasyon beklentiniz. O zaman zaten sizin için krediyi kullanmak çok caydırıcı bir şey olmuyor. Belki o yüzden ana unsur olarak beklentinin bozukluğu bence. Her türlü kararınızı da ona göre alıyorsunuz. O zaman da şey olmuyor. Ha, burada tabii bunun imkanı nasıl oluyor? İşsizlik çok artmıyor. Yani bu dönemde hani eksik kalan parça da o. İşsizlik çok artsa o zaman onu yapacak beklentiniz şey olsa bile onu karşılayacak gelirinizin olmaması lazım ki, ama işsizlik ortaya çıkmadığı için o akışınız da devam ediyor. Şöyle düşünün. Evet, asgari ücret mesela belki Temmuz'da arttırılmadı ama özel sektörde birçok yerde bir ayarlama yapıldı. Mesela o da bir ivme getiriyor. O yüzden bundan sonrasını, ama bu örnek de olmayabilir. Yani yeni yıla geldiğimizde mesela o kritik konulardan biri, enflasyon raporunda da tartışıldı ya. Mesela yine işte asgari ücret için bir rakam söylenecek. İşte 25, 30, 35 bilmiyoruz artık. Bence giderek yükseliyor da hani beklenti de yükseliyor. Ama bakalım özel sektör ne yapacak? Hani yine yılda iki kereye mi dönecek? Bir kere yapıp buna paralel mi yapacak? Altında mı yapacak bu sefer? Yani orada mesela farklı şeyler görebiliriz. Yavaşlıyorsa ekonomi, gerçekten şirketler şikayetçi olduklarında haklılarsa, karlılıkları şey olduysa, o zaman onlar belki daha düşük yapacak. Belki esas yavaşlamayı orada göreceğiz. Yani bunlar enteresan şeyler ama bugünden bilemeyiz. Yani onu yaklaşıyoruz ama o da önemli bir gelişme olacak bundan sonrası.
Peki buradan beklentiye konuşmuşken biraz işte enflasyon raporundaki beklentinin yükselmesinden bahsedelim.
Evet.
Geçen yani çok az konuştuk ama burada insanlar ikiye bölündü. İşte gerçekçi oldu beklentilerin yükseltilmesi, iyi oldu. Kimse inanmıyordu zaten buna. Diğer iktisatçılar da işte beklenti yükseltirse, yani beklenti değişti mi politikayı değiştirmek lazım dedi. Siz burada hangi taraftasınız? Merkez Bankası gerçekten bu konuda bir hata mı yaptı?
Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, bundan önce iki enflasyon raporu daha yayınlandı. Daha önceki gördüğümüz tarz daha şahindi. Enflasyon tahminleri hep korundu. Korunmasına rağmen para politikası duruşu sıkılaştırarak korundu. Faizi daha geç indiririz gibi bir tarza gidildi. Hatta Mart ayında işte faiz arttığını falan gördük. Ama bu sefer bunu görmedik ve revizyon tercih edildi. Bence bu olumsuz bir mesaj oldu. Yani enflasyonla mücadelede bence şahin bir mesaj olmadı. Niye? Çünkü sıklıkla zaten son yılların problemi bu. Verilen tahminlerin tutturulamaması, genellikle üzerinde kalınması. Sonra da revizyon ne getirdi geçmişte baktığımızda? Revizyonlar sonrası piyasayı siz yakalıyor olsanız bile piyasada yerinde durmuyor tabii. Onlar da madem merkez bu kadar yüksek görüyor, o zaman biz bunun üstüne bir emniyet marjı düşünelim. Yani daha yukarı çekelim gibi bir şey bence bunu tetikleyecek. Bunu yavaş yavaş göreceğiz. Belki ilk aydan olmayacak bu ama bir olumsuz veri geldiğinde bunu göreceğiz yavaş yavaş. Tahmin aralığı gibi açıklanıyor ya, onun da geniş olduğu zaman ne oluyor?
Üst.
Siz 21 dediğinizde 26'da üst diyorsunuz. Hemen üste kayıyor gözler. Çünkü şimdiye kadar da bu yıl bile hani iyi gittiği dediğimiz, görece iyi gittiği dediğimiz zamanlarda bile hep üst sınırlarda gitti. ki sonunda da üst sınırı da aşıyor gibi oldu ama 42'ydi çünkü biliyorsunuz. En az 26 olacak. Şey pat diye oraya oturuyor. O zaman biz zaten 26 bekliyorsak ki öyleydi piyasa kısmı. Şimdi yavaş yavaş ondan 30-30 civarına gittiğini göreceğiz. Bana göre bunun yerine şöyle bir denilmeliydi. Faiz indirimleri yakın vadede gündemimizde yok. Sıkılığı koruyacağız. O yüzden hadi bu yıl sonunu yaptın ama gelecek yılı biraz daha aşağıda tutmak daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Peki burada son olarak şunu sormak istiyorum. Faiz indirimini sormayacağım zamanlamasını. Zaten konuştuk arada olacak. Evet. Ama faiz indirimine başladığındaki süresini ve şiddetini soracağım. İşte aylık 2-2,5 bandında bir enflasyon gelecek ortalama 2025 yılında. Merkez Bankası da gayri faiz vermeye devam edecek. Sıkı duruşumuz devam edecek diyor. Bu da yani işte çok kabaca söylüyorum hepsini. 3-3,5'tan aylık faizinin aşağısına gelmemesi lazım. Aylık mevduat faizinin. O zaman esasında faiz indirme için de makas da vardı. Yani
evet, yani aslında teorik olarak öyle. Öyle mesajlar verilmese de. Ama bence enteresan bir süreçten geçeceğiz. Çünkü bu dediğim konu hani o bir revizyon ve onun revizyonları tetiklemesi daha önce düşünülen faiz indirimi senaryolarını da değiştirecektir evet. Tabii ki. Bir konu da yine sıkıntılı olan konu bazı şeylerin muğlak olması. Nedir bu? Hani Merkez Bankası diyor ki işte sıkılığı koruyacağız. Kardeşim sıkılığın ölçütü nedir? Yani biz beklentilerin bu kadar dağınık olduğu, yani dağınık dediğim şu, piyasa belki şimdi 26 bekliyor, 25-26 bekliyor ama belki o 30 olacak. Hane halkı işte 60-70 bekliyor, şirketler 50 bekliyor. Böyle bir şeyde reel faiz üzerinden mi konuşacağız? Hangi reel faiz? Değil mi? Hangisi? Evet. Yani bundan ortalaması mı alacağız? Evet. 50 mi diyeceğiz? Ya o yüzden orada da öyle bir muğlaklık var. O zaman böyle dönemlerde en kolayı gerçekleşen son enflasyonu alıp ki insanlar da senaryoları öyle kurdu. Yani neydi bu? Şu anda 50'yiz. Enflasyonda atıyorum 45 ama gelecek sene 25'e inecek. Yani 20 puanlık bir alan var. Dolayısıyla 20 puan politika faizi ne zaman içinde yansıyabilir bir süreç olacak bu çünkü. Ve 30'a kadar politika faizi gelebilir gibi bir senaryo da hala bence vardır o yani o baz olarak bu konuluyordur ama dediğiniz çok doğru. Buradaki belirsizlik işte enflasyon eğiliminin yeterli kadar henüz yavaşlamamış olması falan böyle baktığımızda bu senaryo ile ilgili de riskleri biraz yukarı yönde gösteriyor. Yani düşünüldüğü kadar 20 puanlık indirim olamayabilir gibi gözüküyor. Aslında bu Merkez Bankası açısından da bir avantaj. Niye? Evet belki hani şu anda aralık ihtimalini konuşuyoruz piyasada daha inanmaya başladı ama bunları ben zaten söylüyordum hani masada olur evet. diye. Bence o noktada çok böyle Merkez Bankası o sinyali de vermek istemedi aslında toplantıda onunla ilgili bir şey söylemedi. Piyasanın algılaması bu. Aralıkta masada olabilir doğru. Şöyle bir gücü var aynı zamanda Merkez Bankası'nın tamam belki başlatacak bu süreci okey ama o süreci daha şahin yönetebilir yani elinde öyle bir imkan var. Nedir bu? İlla Aralık'ta yaptı diye 250 ile başladı, 250 veya üzerinde bir indirimden başlamadı gerekmez. O adımı küçük tutabilir erken evet. başladığı için. Süreç açısından daha şahin mesajlar verebilir. Hani işte toplantı bazında karar vereceğim diyebilir. Hani böyle döngü gibi anlatmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bunu çok onun için kritik yani ve bizim için de güzel bir deneyim oluyor bu. Hani gerçek hani Merkez Bankacılığına yakın bir ekip yapıyor ve hani veriye dayalı bilmem ne şimdiye kadar öyle geldik en azından. Bunu bozmamak istiyorlarsa çok iyi bir deneyimden geçiyoruz. Aynı zamanda eğitici hepimiz açısından. Çünkü böyle bir şey çok yaşamadık 20 küsur yıllık süreçte. O zaman öyle de süreç demezsiniz, döngü demezsiniz. Toplantı bazında karar alacağız dersiniz. Küçük başlarsınız. Yani anlatabiliyor muyum? Bu böyle biraz durumu toparlayabilirsiniz. Yoksa başladık, hem böyle erken ediyoruz. Başladık hem döngü dedik 250 ile başladık. O zaman çok gevşek bir şeye hızlı gidersiniz. O zaman da yani enflasyonu o zaman biraz 30'lara ve üstlerine kilitleniriz yani diye. Ben ondan korkuyorum. Onun için bunları anlatıyorum yani.
Bakalım. Evet. Dediğiniz gibi güzel yani en azından eğitici bir süreç. Evet. Deneyimleyeceğiz, göreceğiz ve yorumlayacağız tabii ki hafta.
Tabii ki.
Kendinize çok iyi bakın Haluk Bey.
Sağ olun.
Haftaya görüşmek üzere.
Teşekkürler.